Ayrım 30. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 387. 28. bölüm. Ben de bir kural buldum, dedim tam tekneye adım atarken. Önden giden Madame Lila, tekneye binmesine yardım eden kaptanın dokunuşundan henüz hevesini alamadığı için eli kaptanın elinde durdu, arkasına baktı. Sahnesini kestiğim için tek kaşı havada. En arkada Meryem başı önde sapanla oynayıp durduğu için peşimden yürüyen Amira'ya çarptı. Evet, muhakkak o anda tam tekneye adımı atarken Akdeniz'e açılıp yıkanmadan 10 saniye evvel söylemem gerekiyordu. Şu tanrıça kuralı, 7. kuralımı buldum. Kendi kuralımı. Amira'nın ve Meryem'in bıkkınlık omuzları düştü. Yine de söyledim. Tanrıça dünyaya ne yapmak için geldiyse onu yapar. Tanrıça kaderine teslim olmaz. Kaderini seçer. Madame Lila, akıllı kadın, kaptanı buyurun yolu gösterin diyerek Titanik'in en muteber yolcusu tavrıyla, elinin küçük bir hareketiyle yönlendirdi ki böylece biz üçümüz yalnız kalabilelim. Amira tatlı bir şekilde bir deliye gösterilen klinik hoşgörüyle diyebilirim, sırtından küçücük ittirdi tekneye doğru. Meryem en arkamızda kollarını hepimizi kucaklayacakmış gibi açarak ilerleyen beyler acelesiyle tekneye binmemizi sağladı. İkisi de lafımın gerisindeki müthiş aydınlanmanın sırrını sormadılar. Ama ben Akdeniz'de kaderini seçmiş bir tanrıça netliğiyle çıkıyor, muhtemelen dışarıdan kendini Kraliçe Elizabeth sanan bir deli gibi görünüyordum. Keyfim yerindeydi. Zira olaylar şu şekilde cereyan etmişti. Lübnan'da bir kadına ne lazım olacağı belli olmaz diye cevapladı Madame Lila, flörtçü bir şekilde dudaklarını büzüp gözleriyle gülümseyerek. Otel lobisinin ortasında Amira, ben ve Meryem, hepsi dolu, 5 büyük şık bavulun önünde 3 soru işareti gibi duruyorduk çünkü. Madame Lila otel ahalisine yüklüce bahşişleri kraliyet neşesi eşliğinde dağıtırken Amira fısıldadı. Hakikaten merak ediyorum. Madame bu şapkayla mı gitti mezara yoksa sonra mı aldı acaba? Sonra almıştır dedim. Teslim olmuyor ya, kedere de böyle kafa tutuyor demek. Bir fanfatal azmiyle. Azizim bak bir daha söylüyorum. Bu kaptan da madamın eski kırıklarındansa. Doğru dürüst soramadık ki kimdir, neyin nesidir diye mırıldandı Meryem. Doğru zaman değil dedim ben. Madame Lila abartılı şekilde gülüyor. Personelle şakalaşıyor. Belli ki mezarlık toprağını üzerinden atmak için var gücüyle silkiniyordu. Madamın muhteşem kadın temalı piyesini şimdi bozmaya cüretimiz olsa bile sonrasında madamın dağılan parçalarını toplama işine hiçbirimizin gözü yemedi. Akdeniz'de telef olmayı, madamın kurduğu görkemli sarayı tavrımar etmeyi tercih edecek kadar yol arkadaşı olmuştuk nihayetinde. Bir de sanım göründü lobide. Ortalıkta şakıyarak resepsiyondakilere, bavulları taşıyan komilere şakalar, laflar yetiştiren madama hiç yetişmedi. Bizim yanımıza geldi. Yola çıkma vakti geldi demek. Evet maalesef dedi Meryem sapanı arka cebin dibine doğru sokuşturmaya çalışarak. Firdevs başını salladı. Eğer arkasından yine telefonda Singapur, Hong Kong diye konuşan Valit Bey görünmeseydi Firdevs'in yüzünden aniden geçen gölgeli buluta bir anlam vermeyebilirdim. Gözlerinde bir hevesin son koru söndü. Öyle demeyin dedi. Burada kalabilirdiniz de. Validin ardından Firdevs'in iki kızı, sonra başka kadınlar belirdi. Firdevs önde bize bakarken arkasındaki kalabalık çoğalıyordu. Biz öyle kel, podul, bir pantolon, bir gömlek duruyorduk karşısında. Hiçbir şeysizlik. Firdevs'in arkasında bir tebaa büyüyordu. Tuhaf bir andı. Biriktirdikleri o kadar çok ki hiçbir yere kıpırdayamaz diye geçirdim aklımdan. Ya da onun aklından geçti bu da. Ben gördüm yüzünde. Evet, sanırım böyle oldu. O bunları düşünüyordu. Benim aklımdan değil, onun aklından geçiyordu bunlar. Madamın gözü bize, arkasında bir kalabalık birken Firdevs'e kayıyor ama yanımıza gelmiyordu. Sanırım mezarlığa gitmiş olduğunu ona hatırlatan Firdevs de yeniden konuşup yaşananların tasdik olmasını istemiyordu. Kesinlikle öyle olmalıydı ya da bana öyle geldi. Meryem bir şey diyecek gibi oldu Firdevs'e. Mesela kalacak cesaretim olsaydı kalırdım Firdevs Hanım gibi bir şey. Sapanı eline aldı. Ultralardan içinde yerleşip kalamadığı bir hayattan hatıra olarak. Amira ise madama bakıyordu. Öğreniyordu. Dışarıdan bu kadar kırılgan, hatta bazen utanç verici derecede suni görünen muhteşem kadın piyesinin mizansenini ezberler gibiydi. Bir gün kendisine de gerekeceğini düşünüyordu ya da bütün bunları ben uyduruyordum. Tuhaf sessizlikte bütün bunlar olmuş olabilirdi ama olmamış olma ihtimali de vardı. Geri döndüğümde, dedi Firdevs, Maryam'a söylediği cümle tereddütle yarım kaldı. Maryam pansuman etti cümleyi. Geri dönersem, evet sizi haberdar ederim Kahire'ye. Dönersem muhakkak sizi davet edeceğim. Biz buradayız, dedi Firdevs Hanım. Buradan başka hiçbir yerde olmayacağının kesin bilgisi tuhaf geldi bana. Oysa şu anda üçümüzden birini bulmak isteyen hiç kimse bize ulaşamazdı. Bize yazılan mektuplar, verilecek haberler bir yerde birikiyor olmalıydı. Amiran'ın aklından Muhammed'in geri dönmüş olabileceği, kendisinin bundan haberinin olmayabileceği geçti tel gibi. Ya da ben, dediğim gibi, uyduruyor olabilirim bunları. Sabah pencerenin pervazında otururken yazmayı o kadar istemeseydim ya da yazabilseydim, kafam bu kadar karışık olmazdı. Neyin gerçekte olduğunu, neyi benim uydurduğumu ayırt edebilirdim. Madame Lila, Firdevs'i aldığı emniyetli mesafeden bize seslendi. Her şeyinizi aldınız mı? Amira ve Meryem ona doğru gittiler. Zira alacağımız bir şey yoktu aslında. Fakat daha farkına bile varmadan resepsiyona yürüdüm. Bankoda duran ucuz tükenmez kalemi ve Union Hotel antetli bir tomar küçük kağıdı alıp arka cebime soktum. Firdevs Madame Lila ile vedalaşmak için bir çaba göstermedi. Arkasını dönüp lobinin işlerine doğru yürüdü. Peşindeki kadınlar da onunla birlikte hareket ettiler. Valet Bey lobide yürüye yürüye hala telefonda konuşuyordu. Biz siz de sürecek bir hayatı öylece bırakıp taksiye bindik. Madame Lila muhakkak ki ona macunumsu, yapışkan bir his veren yerleşik hayata yakalanmamak için kaçan birinin acelesiyle çıktı kapıdan. Bu telaşını ben uyduruyor olamam. Kesinlikle böyle hissediyordu. Taksiye bindiğimizde en son çöre çıkarken gördüğümüz yiğit komutan havasına bürünmüştü yine. Şoförün netlik ayarı tam yapılmış tek bir sözcük söyledi. Limana. Bir yeri terk ederken yüzü gençleşiyordu adamın. Bunu ben anlayabilirdim ama her yola çıkışımızda kendini okulu sevmeyen bir çocuğun çantası gibi sürükleyen Meryem hiç anlamıyordu. Üstelik bu kez epey sıkkındı gittiğimiz için. Tunus'tan ya da Yefren'den aniden ayrılık yola düşerken de isteksizdi ama İskenderiye'yi bırakmak hepten çekilmez geliyordu ona. Memleketini yine terk ettiği için değil, yarım bıraktığı bir hikayeyi bir kez daha tamamlamadan kaçtığı için. Bunu biliyorum. Çünkü arka cebindeki sapanın hikayesini biliyorum. Kamal'ın kim olduğunu da uyduruyor olamam. Tam olarak şöyle olmuştu. Taksiye bindiğimizde bildiklerimi unutmamak için not almaya başladım. İnsanların neredeyse hiç sözleşmeden tahrire toplanmaya başladığının ikinci günüydü. O günlerde Meryem nihayet evlenmesi gerektiğine ikna olmuş ve uygun adayın üniversiteden bir akademisyen olduğuna karar vermişti. Karar verirken ki tatsızlığı giderek azalacağı yerde gün geçtikçe çoğalıyor, bir sorun çıksın da bu işten kurtulsun diye kendinden gizli dilekler diliyordu. Adamın adı Necip'ti. Evet, kesinlikle Necip olmalı. Kağıda yazıldığında tıpatıp aynı özgeçmişe sahiptiler. Aynı kitapları seviyorlar, aynı filmleri izliyorlar, aynı hayatı istiyormuş gibi yaparken ikisi de aynı inandırıcılıkla cümleler kuruyorlardı. Hiç öpüşmemiş iki insan olarak bir çocuk istediklerine ikisi de emindi. Birbirlerine ne kadar münasip olduklarını kendi kendilerine tekrarlayarak sıkıntıdan ölmemeye çalışıyorlardı. İkisi de olmaları gereken insanları taklit ederken o kadar inandırıcıydı ki bir diğeri oyun bozan olmayı göze alamıyordu. Velhasıl birbirlerine ve etrafa ayıp olmasın diye evlenmek üzerelerken Tahrir'de ikinci sabah oldu. Meryem gitmeye mecbur değildi. Yani Tahrir, eğer gitmezsen tarihin akışını kaçıracağın bir yer haline gelmemiştiniz. Öyle olacak gibi bile değildi ama belki de ikinci günü tıpkı Meryem gibi verdiği kararların bir tufanla geçersiz hale gelmesini isteyen birçok kadın ve erkek o tufanı yaratmak üzere Tahrir'e toplandılar. Evet, elbette hedef mübareği düşürmekti ama kim hayatın oyuncağı olmuşken tarihin o hayatı alt üst etmesini istemez. Kalabalığın bir bölümü gibi Meryem de o gün kendi hayatından daha büyük tarih yazabilmek için Tahrir'e gitti. Gidiş o gidiş. Kendi hayatlarına dönmek istemeyen birçokları gibi Meryem de oradan ayrılmadı. Ayrılmamasının nedeni Tahrir'in mübarek düştükten sonra ordu ile girdiği mücadeleydi elbette ve diğer politik meseleler. Ama Tahrir'deki birçokları gibi o da çalkantılı zaman aralığının mecnunu olmuştu. Elbette her mecnununki gibi onun da bir Leyla'sı vardı. Her Leyla gibi o adam da ki adının Kamal olduğunu biliyoruz artık, kendinden ibaret değildi. Tahrir'di, kaçmaktı, geri dönmemekti, sınırları geçmekti, korkuyu öldürmekti, hürriyet ve adaletti, turnikenin öteki tarafıydı. nihayet devrimde. Bütün bunların üstünde her Leyla gibi Kamal da Meryem'e Mecnun olabileceğini gösterdiği için büyüleyiciydi. Aşık olabiliyor olmasına aşık olmuştu. Bir çocuğun ilk kez kanını tatması gibi baş döndürücü bir şeydi bu. Kamal olmaması gereken bir adam olduğu için iç gıcıklayıcıydı. Nihayetinde deliler gibi tahriye dalan bir futbol taraftar kulübünün lideri, genç ve liseden tert bir adamdı. Gülerken kendini unutması vardı tabii. Bağırmaya başlayınca çene kemiklerinin ayrılıp yanağının içine çökmesi, sakalının tahririn sarı ışıklarında parlaması, düşen kadınları kaldırırkenki kardeşçe şefkati ve nihayet Meryem'i polisten kaçarken kolundan tutup çekmesi, belinden tutup tahriri çevreleyen demir parmaklıklardan aşırtması, bunu hiçbir yerini acıtmadan yapması, hiç yüzüne bakmadan sonra iki taşın arasında iyi misin diye sorarkenki içten endişesi. Gel benimle dedi Kamal ve Trak. Sonunda biri net bir şey söyledi diye geçti içinden Meryem'in ve Kamal'ın peşinden bilmediği sokaklarda koşmaya başladı. Yeterince hızlı koşarsa o güne kadarki ömrünü geride bırakacak, acele ederse açılan yeni bir kapıdan içeri girecek gibi geldi ona. Koştular, koştular. Kamal ara sıra dönüp ona bakıyor, gülümsüyor, yavaşlıyor, bekliyor, sonra yeniden hızlanıyor, karanlık sokaklar arasında kendilerinin bile gözünden kayboluyorlardı. Görüyorsa bir Allah görüyordu ve o bu gece Meryem'in içindeydi. Nihayet bir apartman boşluğunda durdular. Kamal nefes nefese bir anahtar çıkardı, bir kapı açtı, içeri girdi ve Meryem'e baktı. Uzatmaya gerek yok. Masada gazete kağıdının üzerinde yarım bir ekmek vardı ve bir radyo. Duvara ultraların amblemi ve yamuk yumuk bir Che Guevara yüzü çizilmişti yağlı boyayla. Başlarken planlanmayan her yazıda olduğu gibi duvardaki Basta sloganının son iki harfi küçülerek aşağıya sarkıyordu. Lavaboda üç pis tabak, yağlı izlerle kaplı bir bira bardağı vardı. Tek kişilik yatağın üzerinde bildiriler duruyor, çarşaf der topu olmuş ucu kenardan sarkıyordu. Burası Meryem'in hiç olmaması gereken bir yerdi. Dolayısıyla hiç yapmaması gereken şeyleri yapabilirdi. Yarın Mısır başka bir ülke olabileceğine göre Meryem de başka biri olabilirdi. Kamal olabilecek en yavaş ve zarif biçimde yaklaştı. Nefesleri sakinlendiğinde sadece lavaboda damlayan musluk duyuluyordu. Sevişip bitirdiklerinde hala duyulan tek ses damlayan suydu ama dünya değişmişti. Hiç olmayacak bir şeydi ama yan yana çıplak oturup birer sigara içtiler. İyi kaçtık ha dedi Kamal. Meryem sanki sesinden kimlik tespiti yapılıp yakalanacakmış gibi sessizdi. Başını salladı, gülümsedi. Yanaklarını görmemesine rağmen sıcaklık hissinden kızarmış olduklarını biliyordu. Güzel göründüğünü düşünüyordu. İlk kez böyle düşünüyordu. Zaten bu yüzden sonraki günlerde Tahir'e birlikte gittiler, birlikte döndüler. Koştular, yediler, seviştiler, bağırdılar, taş attılar. Saklandılar, yaralandılar, düştüler, koştular ve sonunda hep seviştiler. Meryem çoktan hamileydi. Bunu anlar anlamaz daha çok koştu, daha çok düştü, daha çok taş attı, daha çok sevişti. Hamile kalmış ama kalmaması gereken, bebeği isteyen ama istememesi gereken kadınlara olan o tuhaf şey olmuştu Meryem'e de. Düşünmüyordu. Gövdesini düşünceden daha kuvvetli bir şey yönetiyordu. Kendisiyle bile konuşmasını engelleyen bir gürültü vardı etrafında ve içinde mesnetsiz olmasına rağmen sorgulanamayacak bir iyilik hissi. Niye inandığını bilmiyordu. İnanmaktan bile daha kıvamlı bir şey kalbinin etrafını tatlı bir yağ tabakası gibi sarmıştı. Korunacakmış gibi geliyordu. Olmayacak şeyler olabilirmiş gibi geliyordu. Ona artık olmakta olan her şey başka türlü geliyordu. Öyle diyelim. Evet, böyle diyebiliriz. Bebeği aldırabilirdi ama ilk kez yaşadığı bu gerekçesiz mutluluğu, huzuru, sevinci, neşeyi, sarhoşluğu kazıyıp çıkarmayı aklına bile getiremiyordu. Okula gidiyor, derslerini veriyor, tahrire gidiyor, bağırıyor, eve gidiyor, birkaç parça eşyasını alıyor, Kamal'a gidiyor, sevişiyor, gülüyor, hemen uyuyor, uyandığında ne olup bittiğini düşünecek vakit bulamıyor, kendine bu vakti bırakmıyordu. Yeterince şişmanladığında da gerçekten de üzerine oturup düşünmeden havalanında buldu kendini. Bir bilet aldı, Beyrut'a gitti. Oradan Trablus'a bebeği doğurdu ve bir yere bıraktı. Kime? Yazamıyorum henüz orasını. Hala Meryem'in yazamayacağı bir sırrı var. Sonra delirmiş gibi dolaşmaya başladı. Londra'ya gitti. Akademisyen arkadaşlarıyla buluştu. Yüzünün yüzeyiyle güldü, konuştu insanlarla. Ruhu karnının dibine kıvrılıp yatmış. İşkenceden sonra ölüm ya da dirim uykusuna dalanlar gibi kıpırdamadan duruyordu. Eski hayatına bir yerden girmeye çalışıyor, bunun mümkün olmadığını da biliyordu. Kendini gördüğü bir rüyayı takip ettiğini bilmeyen insanlar gibi Tunus'ta buldu. Dido'nun Kartacası'na gittiğini bizimle karşılaşıp da bana Dido'dan söz edene kadar kendi bile bilmedi. Bunu bilmeyişine, aklının ardında aslında bir masalı takip ettiğini fark etmeyişine kendisi de şaştı. Bu masalı kendisinin yazdığını, Dido'nun sonunu, kendi hikayesinin sonunu iyi getirebilmek için uydurduğunu ise sonra fark etti. Yefrendi. Hep beraber olduğumuz o gece. Madam'ın düşkünleştiği o gece. Madam'ın yanlış iliklenmiş düğmelerini çözüp yeniden iliklediği gece hayatı beraber becerebileceğimizi, bebekten, hayattan değil, yalnızlıktan korktuğunu o gece anladı. Çölde ise kendisine bile söylemeden bebeğinin de dahil olduğu kaderine geri dönmekte olduğunu, bunu kendine bile söylemeden yapıyor olduğunu fark etti. İçi kırıldı. Çünkü kederli, kahırlı, mıh gibi kilitli bir hayata hazırlamıştı kendini, kuru ve tek başına. Geri ümit etmeye dönmek onu bu kahırlı, kederli hayattan daha çok korkutuyordu. Helikopterde bağıra bağıra, neredeyse anırma sesleri çıkararak ağlaması bundandı. Böğrünü delip etindeki kurşunu çıkarıyordu çünkü. Karnının içindeki işkence uykusunu yatmış, ruhu uyanmış, ağrıyı hissetmeye başlamıştı. Böyle olmalı. Böyle yazdığıma göre kesinlikle böyle olmuş olmalı. Kamal onu aradı mı? Muhakkak aramıştır. Meryem özledi mi? Belki. Ama devrim bitmişti. Meryem durduğunda kendisini başka bir hayata göndereceğini ümit ettiği santrifüjün dışına atıldığında Mısır, insanlar, tahrir aynıydı. Bir tek kendisi artık başka biriydi. Saçlarını bu yüzden kazıdı. Madam'ın Spitfire barında söylediği gibi artık kendi hayatının dışındaydı. Kendi yüzüne eskisi gibi bakamadığı için Allah'ın da onu artık sevmediğine inanıyordu. Amira ile bana, sonra da Madam Lila'ya rastladığında içine girebileceği başka bir hayat bulmaktan ümidi kesmişti. Onun içine sığabilecek tek hikaye bizdik. Yolculuğumuza teslim olmasının bir nedeni de buydu. Tek başınalığının dermanı bizim gibi tuhaf bir kuartetti. Daha önemlisi gitmekten en çok korktuğu ve gitmeyi en çok istediği yere biz onu güya zorla götürüyorduk. Madam Lila'ya yaptığı hırçınlıkların nedeni buydu. Sudan korkan ama denize girmek isteyen çocukların parçalarcasına annesine sarılmasıydı onun ikisi. Sanırım bir tek Madam Lila, Meryem'in bir kere suya alışınca yüzmeyi çok seveceğini başlangıçtan beri biliyordu. Çünkü teslim olmaktan Meryem kadar korkan oydu. Union Hotel antetli kağıtları bunları yazdım takside. Böyle yazdığıma göre muhakkak böyle olmuş olmalıydı. Yazarken nefesimi tutmuşum. Noktayı koyduğumda gürültülü bir iç geçirdim, taksinin içine geri döndüm. Kimse beni izlemiyordu ya da yazdığım için kimseye bakmıyor, baksalar da görmüyordum. Burada yazdım kağıdın sonunda kalmış incecik boşluğa. Roman kahramanları herhalde izlenmeyi severdi. Ben ise yok artık diye şaşırdı Amira. Taksi durdu. Limanda Rus oligarklarının birine ait gibi görünen gemi büyüklüğünde siyah, gıcır bir tekne duruyordu. Madam Lila'nın lobide konuştuğu kaptan teknenin önünde sigara yakmış bizi bekliyordu. Madam, bizi teknenin sahibinden habersiz götürdüğü için kaptana güvenebilirsiniz. Suçlu insanlara güvenmek gerek, dedi ve güldü. Taksiden indik. Kaptan yanındaki esmer, cılız, Miço'ya işaret etti. Oğullar çıkıp güvertede hızla yok oldu. Kaptan, acele edelim dedi. Gün batmadan yol almamız lazım. Madam Lila, Titanic filminin başrol oyuncusu gibi attı adımını tekneye, eli kaptanın elinde. Ben onun arkasından giderken, İşte o zaman söyledim. Ben de bir kural buldum. Amira bir deliye gösterilen hoşgörüyle beni tekneye doğru iterken ve Meryem sapanı elinde kollarını en arkadan ilerleyelim beyler havasında açarken ikisinin hikayesinin sonunu da benim yazacağımı söylemek istedim. Söylemedim. Muhammed'in 7. mektubunu ve Dido'nun 7. yazıtını yazacaktım. Sonuçta 7. kuralı bulmuştum. Ben yazacaktım ve muhakkak ki yazdığım gibi olacaktı. Hiç değilse ben buna bütün kalbimle inandım. İşte Akdeniz'e böyle çıktık. 30. ayrımın sonu sayfa 396.